Ayrım 22 Kanatsız Kuşlar Louis de Bernier Sayfa 302 48. Bölüm Doğru Yapmak ve Yanlış Yapmak Üstüne Rüstem Bey işportacılarla dilencilerden kaçınarak boylu boyunca yatan develer ile aşırı yüklü eşekleri iterek kendine yol açıp dar sokaklar boyunca ağır ağır yürüdü. Başı ağrıyordu, morali bozuktu ve kendini iyi hissetmiyordu. Sanki sıkıntısının üstünde oluşturduğu baskıyı silip atmak istercesine elini sık sık gözlerinin üstünden geçiriyordu. Duvar ve kaldırım çatlaklarındaki gelinciklerin nihayet pembeden ziyade kırmızı kırmızı büyüdüklerini görerek onlara unutulmuş ama tanıdık bir şeye rastladığında her insanın hissettiği küçük ama mutlu bir tanıma duygusuyla baktı. Abdülhamit Hoca'nın evinin ön kapısına varmıştı. Atı Nilüfer'i muhafaza ettiği ve Tamara Hanım'ın taşlama olayının ardından saman üstünde yatmış olduğu alt kattan alçak bir tonla şarkı söyleyen imamın sesini duyduğunda kapıyı çalmak üzereydi. Durdu ve yaşlı adamın kısrağını nazardan sakınmak için doğaçlama bir dua okumakta olduğunu fark edip dinledi. İlerlemiş yaşına rağmen Nilüfer hala bölgedeki en güzel at olduğu, Rüstem Bey'in sahip olduklarından bile çok güzel olduğu ve ortalıkta ona kıskanç nazarlar atan pek çok kişi bulunduğu için imamın yaptığı pek de garip bir şey sayılmazdı. Üstelik kasabada kötü niyetli olmasalar bile nazarı değen kadınlar olduğunu herkes biliyordu. Rüstem Bey atın ve kuru otun nemli kokusuyla yeniden güven kazanmış olarak kendisine gayet mahrem bir biçimde güzel gelen türküyü kesmeye gönlü el vermediğinden kapı pervazına dayandı. Hoşgörü yüklü bir sevgiyle kendini atın yelesine mavi boncuklar örmeye kaptıran Abdülhamit'e baktı. İmam nazar değmesin diye tekrarladı. Nazar değmesin, bu boncuklar alsın nazarı üstünden. Bakmasın sana asla kem gözler. Gözüm, ruhum, yüreğim, sen hep benim ol, benimle kal. Ne de güzelsin. Bırak da gözlerini mintanımın ucuyla sileyim. Bırak da sağrını kolumun yeniyle süpüreyim. Ben fakirim, ceylanım ama seni büyüttüm evimde. Çocukmuşsun gibi baktım sana. Dövmedim seni hiç, azarlamadım bile. Hep sevgiyle okşadım ben seni. Nefesin ne tatlı, kuru ot ve şifalı bitki kokuyor. Gözlerin kadar koyu ve kahverengi, tıpkı bir kızınki gibi. Allah korusun seni sevdalım. Çok tatlısın. Yelen ne kadar yumuşak ve beyaz. Ruhun ne kadar hassas ve zengin. Ne güzelsin. Yunus'um, Allah korusun seni kıskanç gözlerden. Nazar değmesin. Abdülhamit Hoca hepimizde bulunan o içgüdüyle aniden huzurda birinin bulunduğunu anladı ve başını çabucak çevirdi. İşine burnunu sokanı görünce de bağırdı. Selamün aleyküm, selamün aleyküm. Galiba beni atımla konuşurken yakaladınız. İhtiyarlık dönemine özgü bir delilik işte. Hayrınıza mazur görüverin. ''Hiç dert etmeyin.'' diye cevap verdi Rüstem Bey. ''Bazen ben de kekliğimle konuşuyorum ve son zamanlarda da sırlarımı bir kediye dökmekte olduğumu fark ettim.'' ''Aa evet, bir gözü sarı, bir gözü mavi olan beyaz kedi. Adı nedir?''
''Pamuk.''
''Aa evet, pamuk. Neyse ki bir hayvana sır vermek çok mantıklı. Ancak ağaçlarla ve taşlarla yaptığı zaman bunu deli deniyor insana.'' Rüstem Bey gülümsedi. ''Peki efendi, atınızla konuştuğunuzda o da size aklı başına cevaplar veriyor mu bakalım?'' Abdülhamit düşünürcesine başını salladı, omuz silkti. ''Eh, dudaklarını şişiriyor ve dişleriyle diş etlerini gösteriyor. Başını sallıyor, gözlerini deviriyor. Anladığım o ki hemen hemen her konuda söyledikleri bunlardan ibaret. Bütün bunların pek çok konuda yeterli olduğunu düşünüyor ve tuhaf olanı ben de genellikle ne demek istediğini anlıyorum.''
''Pamuğun da söyleyecek çok sözü var.'' dedi Rüstem Bey. ''Bir yığın hırıltı ve miyavlama. Onu anladığımdan da çok emin görünüyor.''
''Peki ya siz? Sizin söyleyecek sözünüz var mı?'' diye sordu Abdülhamit. ''Bir arzunuz mu vardı? Benim yardımcı olabileceğim bir şey?''
Rüstem Bey bir an sessiz kaldı ve sonra dedi ki, ''Bir savaş olacakmış diye duydum.'' Bir tane daha mı? Allah yardımcımız olsun. Bu seferki neymiş?
Savaş gemileriyle ilgili bir şey. Anlaşılan Britanyalılar bize birkaç savaş gemisi satmışlar da, şimdi kendileri de savaşta olduklarından teslimatı yapmıyorlarmış. Hatırlarsınız herhalde, bunların parası devlet tahvili ihraç edilmek suretiyle halktan toplanmıştı da, herkes o yüzden pek kızgın.
İki adam bir süre bakıştılar ve sonunda sessizliği bozan Abdülhamit Hoca oldu.
Aman ağa efendi, buraya herhalde benimle savaş hakkında konuşmak için gelmediniz ve tarla kiramı ödemiş olduğuma da eminim.
Hayır diye kabullendi Rüstem Bey, savaş hakkında konuşmaya gelmedim. Derin bir iç çekti ve aniden sordu.
Efendi, insan yanlış bir şey yapıp yapmadığını nasıl anlar?
Yanlış bir şey mi? İnsan nasıl anlara?
İmam alnını kırıştırıp sakalını okşayarak düşünmek için duraksadı.
Şunu bilmelisiniz ki bazı şeyler yalnızca tam zıddı olan başka bazı şeylere gönderme yapılarak anlaşılabilir. Gece mesela yalnızca gündüzün karşısına dikildiği için gecedir ve erkek yalnızca kadının karşısına dikildiği için erkektir. Beni takip edebiliyor musunuz?
Rüstem Bey ciddi ciddi başını salladı.
Dolayısıyla yanlış da doğrunun karşısına konarak anlaşılmalıdır diye açıkladı Abdülhamit ellerini uzatıp. Solun karşısında duran sağ gibi, önce bir elini sonra ikincisini tersine çevirdi.
Rüstem Bey'in hala kendisini dinleyip dinlemediğini anlamak için bir ara verdi. Doğruluk iyi ahlaklılıktır ama ayrıca ruhun kendini huzurlu hissetmesidir ve yüreğin kendini huzurlu hissetmesidir. Peygamber Efendimizin Vabisa İbn Mabada söylemiş olduğu budur.
Yanlış yapmayla ilgili olarak Navvas İbn Saman demiştir ki, kendisi bunu Peygamber Efendimizin ruhta kararsızlık yaratan şey olduğunu ve insanların duymasından hoşlanmadığımız şey olduğunu buyurduğunu duymuş.
Vabisa İbn Mabad ise Peygamber Efendimizin yanlış yapmanın insanlar size tekrar tekrar yaptığınız şeyle ilgili olumlu görüş beyan etmiş olsalar dahi ruhu kararsızlık içinde tutan ve göğüste bir ileri bir geri hareket eden şey olduğunu buyurduğunu duymuş. Bu ananelerin ikisi ciddi birer yetki zinciri olan imamlardan geliyor ki bunlardan biri İmam Ahmad İbn Hanbal, diğeri de İmam Ad-Darimi'dir. Allah ikisinden de razı olsun. Dolayısıyla bunların Peygamber Efendimizin buyruğu olduğuna kuşku yoktur. Huzur içinde yatsın.
Önce ilmini böyle etkili bir biçimde sergilemiş olmaktan memnun kalmış olan Abdülhamit, Rüstem Bey'in yüzüne bakınca koyu renk gözlerindeki derdi ve sıkıntıyı fark etti. Elini ağanın koluna koyup nazikçe sarstı ve şefkatli bir sesle soruşturdu.
Rüstem Bey efendi, ruhunuzda bir kararsızlık mı hissediyorsunuz? Diyelim ki herkes size haklı olduğunuzu söylediği halde.
Rüstem Bey sanki ufukta bir şey belirmesini bekliyormuş gibi gözlerini kaçırdı ve sonra da yere dikerek çizmesinin ucuyla bir taşa dokundu. Başını dikti ve dedi ki, ruhumda feci bir kararsızlık hissediyorum.
Bölüm Mustafa Kemal 11 1913 yılının Kasım ayı ve Mustafa Kemal ilk defa bir Avrupa başkentinde yaşıyor. Keyfine diyecek yok. Sofya'da geniş bulvarlar ve parklar var, hayat düzenli. Akşam davetleri ve salonlar var. Zeki ve görgülü hanımefendilerle yapılan parlak görüşmeler var. Sofya daha mahrem, ölçekli bir Viyana. Mustafa Kemal'in uyum sağlaması zaman alıyor. Avrupalı olmayı öğrenmek zorunda. Görgü kurallarının nüanslarına vakıf olmak, havadan sudan konuşmalar yapmayı becermek, içkisini daha az erkeksi bir keyifle yudumlamak zorunda. Tangoda ve valsle ustalaşıyor ve hanımefendiler kendisini merak uyandıracak kadar cazip bulmaya başlıyorlar. Operaya gidiyor. Kral Tilki Ferdinand'la tanıştırılıyor ve ardından kraldan ziyade operadan büyülenmiş olarak uyuyamayacak kadar heyecanlanıyor. Korin'e sık sık yazıyor, bazen Fransızca, bazen de Latin harfleriyle kaleme alınmış Türkçeyle. Dikkatini çekmiş olan güzel ya da cazip bir kadın bulunmadığı konusunda güvence vermekten hoşlanıyor.
Adalet Bakanı'nı akşam yemeğine davet ediyor ve bu davet en büyük sabık düşmanıyla 2. Balkan Savaşı'nda Kemal'e karşı savaşmış olan Bulgar Savaş Bakanı General Kovaçev'le bir akşam yemeğine giden yolu açıyor. İkisi yakın arkadaş oluyorlar ve anıları konuşup askeri meseleleri tartışarak geceler tüketiyorlar. Generalin güzel bir kızı var, Dimitrina, ve Kemal ona dikkat etmeye başlıyor. General Kemal'in yüksek sosyeteye girmesini sağlıyor ve Kemal az zamanda herhangi bir şey olan herkesle flört eder hale geliyor. Sofya'nın en zor beğenir ev sahibelerinden Sultana Racho Petrova'nın oturma odası müdavimler arasına giriyor. Maskeli bir baloda en şık kıyafeti giymiş olduğu için Kral Ferdinand'ın tebriklerini kabul ediyor. Bir yeniçeri üniforması ödünç almak için İstanbul'a bir emir eri yollamış. Görkemli bir başlığı, mücevherler içinde parlayan bir kılıcı var ve sansasyon yaratıyor. Kral kendisine gümüş bir sigara tabakası hediye ediyor. Yıllar sonra Mustafa Kemal bu iltifatı hatırlayarak tilkiliğinden eser kalmamış ve sürgüne gönderilmiş olan Ferdinand'a altın bir tabaka yollayacak. Mustafa Kemal Türk azınlığı nasıl yaşadığını görmek için tek başına Bulgaristan'ı dolaşıyor. Kendi işletmeleri ve sanayi tesisleri olduğunu, kendi çabalarıyla zenginleştiklerini, çocuklarını yalnızca Arapça Kur'an ezberletilen okullara değil, düzgün müfredatları bulunan okullara gönderdiklerini görünce şaşıyor ama memnun da oluyor. Kadınlar peçesiz. Mustafa Kemal Türkiye için ne istediği konusunu daha da berraklaştırıyor. Modern politika uygulamalarına tanık olmak için Bulgar parlamentosunun oturumlarına katılıyor. Türk topluluğu ile ilgili az çok gizli projelere dahil oluyor. Ne var ki en etkileyici şey sıradan Bulgarların Osmanlı boyunduruğunu atar atmaz birkaç yıl içinde nasıl ilerlemiş oldukları. Bir zamanlar yabanıl kabul edilenler şimdi alıp yürümüşler. Kemal muhtemelen aşkta hüsrana uğruyor. Ama gerçeği yalnızca o ve Dimitrina biliyor. Belki de arkadaşı General Kovaçev'in güzel kızına aşık olan o. Bir baloda bütün gece Dimitrina ile dans ediyor ve ikisi müzik hakkında konuşuyorlar. Ardından Kemal Türkiye'ye ilişkin hırslarını anlatıyor. Kadınların peçeden nasıl çıkarılacağı, yaptıkları evliliklerin nasıl artık bir tür kölelik olmaktan çıkarılacağı, nasıl bizzat Dimitrina gibi cazip, özgür ve öğrenimli hale gelecekleri. Deniyor ki Mustafa Kemal bir evlilik teklifinin general tarafından nasıl karşılanacağı konusunda da ağız araştırmış ve olumsuz karşılanmış. General kararlı ama nazik bir tavırla elçilikte düzenlenen bir balo davetini geri çeviriyor. Her ne oluyorsa oluyor, Mustafa Kemal tatlı Dimitrina'yı, o da kendisini asla unutmayacak olsa dahi bir daha asla görmüyor. Enver ile yoldaşları iktidarın balayı günlerinin tadını çıkartıyorlar ve hiç umulmayacak kadar iyi işler beceriyorlar. Enver 90 gün içinde binbaşılıktan albaylığa, albaylıktan tuğ generalliğe terfi ettiriliyor ve savaş bakanını kovarak yerine geçiyor.
Mümkün değil diye bağırıyor padişah, fazlasıyla genç.
Enver muhteşem bir enerjiyle silahlı güçleri reforme etmekte. İddiası subay kadroları içinde eski moda zaman öldürücüleri tasfiye etmek. Ne var ki rütbesi kendisininkine eş veya yukarı olan bütün sözü geçer subayları da harcadığı aşikar. Enver ordunun reforme edilmesi işini Almanlara devrediyor ve bütün hayati kumanda merkezlerinin kontrolünü ele geçirecek kadar çok sayıda subayla birlikte General Liman von Sanders geliyor. Almanlar Osmanlı askerlerinin paçavralar içinde ve çıplak ayaklı olduğunu, muhtaç durumdaki ailelerinin askeri kantinlerde karın doyurduğunu, subayların adamlarına ilgi göstermediğini, askeri hastanelerin iğrenç olduğunu ve atlarla katırların hasta, işe yaramaz durumda olduğunu saptıyorlar. Von Sanders ile adamları Herkül'e yaraşır görevlerini ifaya başlıyorlar ve her şey yolunda gidiyor. Bu Almanya bağımlılığı Katar'ın ardına nasıl bir felaket katıp getireceği ancak sonradan anlaşılacak. Arşidük Ferdinand Saraybosna'da katledilmiş. Enver ile kabinenin iç halkası Rusya'ya bu ezeli düşmana ve Kuzey Şeytanı'na karşı birleşik bir cephe oluşturmak niyetiyle Almanya ile gizli bir antlaşma imzalamış. Büyük Britanya ile Fransa'dan yardım ve güvence almak için sarf edilen bütün çabalar boşa çıkmış durumda. Ve Almanlar son sığınak gibi görünmekteler. Enver saldırıya geçmeye hazır hale gelene kadar süper güçleri yaptığı anlaşma konusunda karanlıkta tutuyor. Mustafa Kemal ise Almanların muhtemelen kazanamayacaklarını düşünüyor ve zaten onlara güvenmiyor. Avusturya ile ittifak yapmış olan ve Büyük Bulgaristan düşlerini canlı tutan Bulgaristan'ın büyük bir tehlike yaratacağını görüyor. Buna karşılık Enver hevesli ve düşüncesiz. İmparatorluk devlet tahvili çıkartarak Britanya'ya iki savaş gemisi ısmarlamış ve savaş koptuğunda Churchill Enver'in niyetlerine güvenemediğinden Britanya bunları yollamıyor. Osmanlı kamuoyu kızgın ve tam aynı anda ortaya Britanya filosunun meydan okumasını yiğitçe kabul etmiş olan iki Alman savaş gemisi çıkıyor. Almanlar cömertçe fakat pek de çıkar gözetmeksizin denemeyecek bir biçimde gemileri Enver'e satıyorlar. Denizcilere bere yerine fes takıyorlar ve Almanya Türk halkı nezdinde daha da popüler bir konuma giriyor. Enver İslam kartını oynamak suretiyle bütün Müslüman dünyasını arkasına alabileceğine, böylece Rusya, Britanya ve Fransa imparatorluklarını büyük oranda sakatlayabileceğine inanmış durumda. Maalesef Kaiser de aynı şeye inanıyor. Enver bir savaşın pek hoş ve karlı bir girişim olabileceğini düşünüyor ve kimselere söylemeden iki yeni savaş gemisiyle yaşlı Hamidiye'nin Karadeniz'e geçmesine izin veriyor. Alman amiral cebinde şu mealde gizli bir emir taşımakta. Türk filosu Karadeniz'de üstünlüğü kuvvet kullanarak ele geçirecektir. Rus filosu da arayın ve bulduğunuz yerde savaş ilan etmeksizin saldırın. Onlar da Odessa, Novorossiysk ve Sivastopol gibi Rus limanlarını bombalıyor ve birkaç Rus savaş gemisi batırıyorlar. Mesai arkadaşları Enver'in arkalarından çevirdiği iş yüzünden kızgın ve şaşkınlar. Sadrazam istifa etmeye çalışıyorsa da padişah hükümette deli olmayan hiç olmasa bir kişi bulunsun diye kalması için ricada bulunuyor. Fransız ve Britanya büyükelçileri pasaportlarına el koymak için geldiklerinde ikisi birlikte gözyaşı döküyorlar. Enver'in budalaca macera perestliği sayesinde Osmanlı İmparatorluğu artık Almanya ve Avusturya Macaristan ile savaşmakta olan Rusya ile savaş halinde. Bu yetmezmiş gibi Rusya'nın da müttefikleri bulunduğundan Osmanlı İmparatorluğu artık Britanya ve Fransa ile de savaş halinde. Bütün Müslüman dünyanın lideri olmak talihsizliğine uğramış olan gönülsüz padişah savaşı cihat olarak ilan etmeye ikna ediliyor. Duyuruyu peygamberin kalıntılarının muhafaza edildiği Topkapı Sarayı'nda yapıyor. Cihat ilanının kamuoyunda büyük sevinç yaratacağı umuluyor. Ne var ki bu defa imparatorluk izahı mümkün olmayan bir biçimde bir takım Hristiyan ülkelere karşı başka bir takım Hristiyan ülkelerin yandaşı olduğundan Müslümanların çoğu bu işe bir anlam veremiyor. Özellikle Araplar sadık kalmayacak ve işe yaramayacaklar. Şu ayıp muharebesinde hangi taraf yenilirse o tarafı yağmalamak üzere çarpışmaktan kaçınarak Türk komutanlarının hayal kırıklığı, öfke ve umutsuzlukla kendisini vurmasına neden oluyorlar. Enver Mustafa Kemal'e Sofya'da kalmasını söylüyor ve Kemal öfkeleniyor. Askeri bir hedefi olmadığı için aptalca olduğunu düşünmekle birlikte yine de bu savaşın içinde olmak istemekte. Bulgaristan'ın olaya imparatorluk tarafında katılmasını güvence altına almak için uğraşmak üzere işe girişiyor ama sürgün kendisini aşındırmakta. Kendisini yetersiz bir asker olarak mı değerlendirdiğini sormak için Enver'e yazıyor ve hatta görevini bırakıp er olarak askere yazılmayı bile düşünüyor. Ancak tam zamanında 19. Tümen'e komuta etmek üzere yurda dönme emrini alıyor.